Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Merhabalar.
Merhabalar herkese.
Kurnaz'la beraber hazırladığımız Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 9.'sunda karşınızdayız. Bugün neye odaklanalım diye bakarken Birleşmiş Milletler'in emisyon açıklığı raporu GAP report'u nasıl çevirebiliriz Kurnaz'cığım?
Salım açığı Türkçesi.
Salım açığı. Evet. Salım açığı raporu 2024'te çıktı. Burada tekrardan 2023 ile ilgili veriler var. Burada ne var? Küresel sera gazı salımlarının sektörler bazında dağılımını görüyoruz. Bu sera gazı dağıtımının 2023 yılında %26'sı enerji üretiminden kaynaklanmış. Burada enerji üretimi aşağı yukarı toplam 57.1 gigaton karbondioksit eşleniği salımın %26'sını oluşturuyor. 15 gigatonla. Buradaki diğer büyük pastanın büyük payı ulaşımdan kaynaklanıyor %15'le. Burada %11 var endüstri. Yani endüstri kendi içinde enerji üretiminden %11. Tarım %11. Endüstriyel süreçler, yani bir çimento üretiyorsunuz diyelim, oradan çıkan bir emisyon, oradan kaynaklanan bir emisyon varsa buna dahil örnek olarak %9, o da 5 gigaton. Yakıt üretiminden %10'u geliyor, 6 gigaton. Binalardan %6 geliyor. Bu arazi kullanımı ve ormansızlaştırmadan, arazi kullanımının değiştirilmesinden, mesela ormanlık alanı bir başka tarımsal ürün için açma, bina için açma vesaire, onlardan kaynaklanan bir %7 var, 4 gigaton. Ve burada bir de atıklardan kaynaklanan global emisyonun %4'ü var, 2 gigaton. Bunların tümü global küresel sera gazı emisyonlarını oluşturuyor. Burada söylenecek neler var Kurnaz'cığım, senin söyleyeceklerin?
Öncelikle 2023'te bir önceki sene 2022'ye göre %1.3'lük artış olmuş. Yani bütün dünyada Paris Anlaşması'ydı, şuydu buydu konuşuyoruz bu sayıları düşürmek için ve bu sayılar %1.3 yükselmiş 2022'den 2023'e. 2. Şeyi unutmayalım lütfen. Yani bunun 2024'ü yok mu, 2025'i yok mu? Bunlar bütün devletlerden toplanan bütün veriler. Ve bu verilerin toplanıp bu şekilde açıklanması kolay bir iş değil, uzun sürüyor. Onun için de şu anda elimizde 2023 var en yeni veri olarak. Hani belki bu senenin ortası sonuna doğru 2024 verileri çıkacak. Gelecek senenin ortası sonra 2025 verileri çıkacak. Yani bu en resmi ve en yeni veri.
Bu da şöyle, tabii Birleşmiş Milletler'den geldiği için senin dediğin gibi bütün devletlerin aslında resmi olarak Birleşmiş Milletler'e sunduğu şeylerin bir araya getirilmiş rapor hali. Burada senin dediğin aslında çok önemli, çünkü 2022'ye göre 2023'te eğer %1.3'lük bir artış varsa bu global emisyonların henüz bir tepe yapmadığını gösteriyor. Hani bir pik yok, artıyor.
Maalesef, yani, maalesef.
Halbuki pik yapması bekleniyordu ya da yapmalıydı.
Yapmalıydı tabii ki.
Burada bir şeyde onu Kurnaz'la konuştuk. Bunlardan bir tanesine yoğunlaşmak aslında emisyonun belirgin şekilde düşürülmesini pek sağlayamıyor. Yani bütüncül bir yaklaşıma burada ihtiyaç var, öyle değil mi Kurnaz?
Kesinlikle. Yani birkaç tane örnek verelim aklınızda olsun. Son zamanlarda çok meşhur olan elektrikli araç kullanımı.
Evet.
Şimdi bütün ulaşım sektörü, bütün ulaşım %15.
Evet.
Bunun içerisinde kamyon taşımacılığı, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, her şey var. %15. Arabalar bunun içerisinde, yani bireysel kullanılan taşıtlar %3, %4 civarında. Şimdi bunun tamamını biz elektrikliye çevirsek, diyelim %4 düştü, ama hiçbir zaman %4 düşmüyor. Çünkü bunlar için de elektrik gerekiyor. Elektriği üretmek için de işte o %26 olan elektrik üretimi girecek devreye. %26 belki %28'e çıkmış olacak. Yani orada 15.1 gigaton diyor. O 16 gigatona çıkacak. Yani net kazancımız daima çok daha ufak oluyor. Sadece bir şeye odaklanacak olursak.
Burada tabii bu senin dediğin çerçevede arabaların da elektrikli de olsa doğrudan olmayan indirekt emisyona yol açtığı. Çünkü bu elektrikli arabada kullanılan elektriği bu ülkeler kendi elektrik üretim karışımlarına göre bir emisyonla üretiyorlar aslında. Mesela kömürden üretiyor, doğalgazdan üretiyor. Bunların bir enerji karışımı var. Bu karışımın da zaten emisyonu var. Sen bu elektrikli arabayı şarj ettiğin anda aslında o elektriğin üretiminde gerçekleşmiş olan emisyon arabanın kendi emisyonu oluyor. Öyle değil mi?
Aynen, aynen. Bir nokta daha var. Yani burada biraz sonra konuşacağız. Daha toptan çözümler bulmamız gerekiyor. Yani burada bir arabayı elektrikli arabayla değiştirmek değil çözüm. Yani o çok küçük bir fayda sağlıyor. Ama siz arabayı değiştirirseniz, yani şimdi arabalarda şöyle bir ana problem var. Araba dediğiniz şey nereden baksanız bir ton ve üstünde ağırlığa sahip bir nesne. Ve siz bunun en fazla işte 80 kilo, 100 kilo bir kişiyi taşıması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir ya da 1,5 kişi falan, neyse ortalamada. Dolayısıyla sizin verdiğiniz enerjinin zaten %90'ı arabayı taşımaya gidiyor. Onun içindeki kişiyi değil. Buradan araba tasarımının yanlış olduğunu görüyoruz. Üstüne bir problem daha var. O da şu, arabanın yani benzinli olsun elektrikli olsun ürettiğiniz enerjinin ne kadarı harekete dönüyor? Buna baktığımız zaman tabii bunun içine termodinamik giriyor.
Tabii.
Elektrik motorlar giriyor falan. Yani genelde bütün hesabın içinde benzin motorlu bir arabada harcadığınız enerjinin %1'i sizi bir yerden bir yere götürmek için kullanılıyor. %99'u boşa gidiyor. Şimdi o zaman araba yanlış bir ulaşım aracı haline geliyor. Onun yerine başka bir şey koymalıyız. Esas büyük değişiklikler böyle sağlanabilir ancak.
Burada gayet aslında önemli bir noktaya vurgu var. Gerçekten arabaların bir ton olması aslında iyimser bir şey. Aşağı yukarı 1300-1400 kilo gibi ortalaması öyle. Bu elektrikli arabalara çıktın mı bataryaların ağırlığından dolayı zaten 2 tona falan çıkıyor. Ondan sonra orada elektrik motorunun veriminin yüksek olduğu söyleniyor ama dediğim gibi daha önce bunların kullandığı elektriğin üretimi sırasında çıkan karbondioksit ekvivalanlarının emisyonu var. Buradan arabaların emisyonları. Tabii bu sadece kullanıma ait. Arabaların üretiminde mi? Özellikle bataryaların üretim sürecinde çıkan emisyonları bu işe dahil etmiyoruz aslında bunu konuşurken. Sadece kullanımı konuşurken. Onların da elektrikli arabalardaki batarya üretimindeki emisyonun çok büyük olduğunu biliyoruz. Bunu da bir not olarak düşelim. Bir başka şey aslında onu vurgulamadık. Biz hep karbondioksit eşleniği diyoruz. Bu sırf karbondioksit demek değil. Bunun içinde karbondioksitten farklı sera gazları da var. Örneğin metan gibi. Ondan sonra klorlu, florlu hidrokarbonlar gibi. Öyle değil mi Kurnaz?
Evet.
Bunların karbondioksit eşleniğine çevrilmiş hali aslında raporlanıyor. Yani mesela metanın sera gazı potansiyeli karbondioksitin 25-28 katı kabul edilir. Metan emisyonu olduğu zaman onu aşağı yukarı bu faktörlerle çarpıp karbondioksite çeviriyorlar. Çünkü karbondioksit en termodinamik kararlılığı olan, atmosferdeki ömrü en yüksek olan sera gazı ve karbondioksitin atmosferdeki konsantrasyonu şu anda işte 428 ppm falan gibi diğerlerine nazaran oldukça yüksek.
Evet, maalesef.
Yani tabii burada geleceğe dönük olarak metan emisyonlarının da artışının çok ciddi bir faktör olacağını da belirtelim. Belki onu bir podcast'te konuşmamız lazım. Şimdi ülkelerde, ülkenin yönetim pozisyonundakiler eğer bir enerjiye ihtiyaç varsa, enerjiye bir talep varsa bu talebi karşılamak zorundalar.
Bu talebi karşılamanın tabii ki farklı yöntemleri var. Orada da ekonomik faktörler, siyasi tercihler vesaire devreye giriyor. Burada bir de tabii ki enerjinin güvenliği tarafı var. Onun için biz ikinci figürümüzde de bugün burada kömürü ele aldık. Çünkü kurnazdan da bu podcast'ten önce konuştuk. Mesela petrol ve doğalgazın yoğun olarak üretildiği bu rezervlere sahip olan ülkeler var. Mesela Orta Doğu, Amerika şu anda en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi görünüyor. Ondan sonra Suudi Arabistan var, Rusya üretici. Bunların rezerv dağılımları homojen değil. Ama kömüre gelince her ülkenin kömür kaynağı var. Özellikle de Çin'in kömür kaynakları var. Ve enerji güvenliği dediği anda ithal etmediği, kendi üretebildiği kaynaklara yönelmek istiyor ülkeler. Kurnaz, burada diyeceklerim var mı?
Şimdi bu tabii kimseyi çok ciddi suçlayamayacağımız bir şey. Yani eğer suçluysak hepimiz suçluyuz burada. Şu anlamda yani hepimiz her neyi kullanıyorsak, yani bugün işte bu podcast'ı kaydetmek için kullandığımız kulaklıklar var, mikrofonlar var. Bunları Çin'den getiriyoruz. Yani ben getiriyorum değil de hani bunları satanlar Çin'den getiriyorlar. Şimdi bu Çin'den niye geliyor? Biraz daha ucuz Çin'de bunun üretimi. Niye biraz daha ucuz? Çünkü Çin dışarıya para harcamıyor, kendi kömürünü kullanıyor. Eğer dışarıdan daha az salım yapan bir enerji kaynağı alacak olsa benim aldığım kulaklığın da fiyatı artacak doğal olarak. Ama bütün dünya içindeki tüketiciler bunu istemiyorlar. Yani ucuza mal almak istiyorlar. Öyle olunca Çin'den geleni alıyorlar. Çin de bunları üretebilmek için öncelikle kendi öz kaynaklarına güvenmek istiyor. Ve Çin'in kömür tüketimi neredeyse dünyanın yarısından fazla.
Şimdi şurada bu da 2023 yılı verisi. Burada baktığımız zaman Çin en büyük tüketimi gerçekleştiriyor. Kömür tüketimi dünyanın toplamının %56'sına gelmiş durumda. 2023 verilerine göre buradaki kullandığımız şekilde Enerji Enstitüsü'nün istatistiksel dünya enerjisi review'undan geliyor. Burada 164 exajoule, yani bunun exajoule olarak belirtiliyor. Yani bu kömürün enerji karşılığı olarak söyleniyor. Çünkü çok farklı kömürler var. Her birinin farklı enerji üretim birim başına değerleri var. Bunların toplamı, ortalaması 164 exajoule ve bu da aslında tepe yapmamış. Yani artmaya devam ediyor.
2023'te şimdiye kadar olan en yüksek rakamı bulmuş dünyada.
En yüksek rakama ulaşmış. Bu çok önemli çünkü Kuzey Amerika'da düşüyor. Avrupa'da düşüyor. Dünyanın kalan kısmında düşüyor. Asya Pasifik ama bunu tepeye doğru dayıyor veriyi. Bu önemli. Bir de Çin'in peşinden Hindistan da geliyor. Yani bu ikisi Asya Pasifik'in belirleyici olan ülkeleri, yani baskın olarak Asya Pasifik tüketimini yukarıya çekiyorlar. Bunlarda belirgin bir yükseklik var. Aslına bakarsanız başka bir podcast'te belki yer veririz. Çin'in bu sürdürülebilir enerji üretiminde de yaptığı yatırımlar aslında çok büyük. Fakat öyle bir ülke ki, öyle bir büyüklükten söz ediyoruz ki en yüksek sürdürülebilir enerji üretim yatırımlarını yapıyor. Buna karşın onlardan enerji ihtiyacını bütünüyle karşılamıyor. Kömüre de yatırım yapmak zorunda kalıyor. Yani Çinlik olarak diğer ülkelerden oldukça farklı.
Bir ekleme daha yapayım. Hindistan 2023'te Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın toplamı kadar kömür tüketmiş. Yani kömürden elde ettiği enerji Avrupa ve Kuzey Amerika'nın toplamı kadar. Bu korkunç bir şey. Çünkü bunun bir de sağlık tarafı var. Çünkü bütün bu kömürlü termik santraller arttı. Bu kadar kömür tüketimi inanılmaz bir toz yayıyor. İs, hava kirliliği, bunlardan dolayı yaratılan sağlık sorunları. Yani bunları üst üste koyduğumuzda esasında hiçbir ülke isteye isteye kömür yakmıyor. Kömür kötü bir şey. Bir de unutmayın, Erhan bu konuda da konuşsun. Temiz kömür diye bir şey olmaz.
Evet.
Temiz kömür dediğimiz şey bu olabildiğince işte kükürtünden başka maddeler
tozundan, diyelim ağır metallerinden olabildiğince arındırılmış olan kömürdür. Ama bu gene de karbondioksit ve karbonmonoksit içerir.
Burada şöyle bir şey var. Bu aslında bizim araştırma laboratuvarımızın çalışma alanlarından bir tanesi odaklandı. Kömürü gazlaştırdıktan sonra çıkan gaz karışımından sülfürü, particulate matter'ı yani parçacık şeyini, tozu temizledikten sonra bunu metana çevirme ve bu süreçte de aradan karbondioksiti tutarak işte bu tutulan karbondioksiti yararlı ürünlere çevirme ya da yer altında güvenli şekilde depolama vesaire yolu var. Fakat bu da oldukça enerji yoğun bir süreç, endüstriyel süreç ve kendi başına ancak belli bir seviyenin üstüne çıkarsa doğalgaz fiyatları ekonomik olarak yapılabilir hale geliyor. Ondan da ilgili çalışmalar var. Çin'in aslında bundan ilgili çok büyük yatırım planları vardı ve bunu da size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü çok inceledim ben kendi projemi de hazırlarken. Çin dev gibi bir kapasite planıyla başladı fabrikalara. Fakat bazı projeleri iptal etti. Neye dayalı olarak iptal etti? Su tüketimini. Bu proses mesela doğalgaz üretimi kömürden. Bu doğalgaza sentetik doğalgaz biraz böyle çelişir gibi oluyor. Hem sentetik hem doğalgaz nasıl oluyor? Yani pratik olarak kömürü metana çevirme süreci. Burada korkunç bir su tüketimi var aslında. Çünkü suyun hidrojeninden de yararlanıyor sürecin içinde. Onun için bu planladıkları endüstriyel yatırımın büyük bir bölümünü, %60'ını falan yanlış hatırlamıyorsam iptal ettiler. Bir de bir grafiğimiz daha var. Bunlarla bağlantılı. Kurnaz'cığım sen bu grafikle ilgili ne diyebilirsin? Bu çok çarpıcı çünkü.
Şimdi 2024'e geldiğimiz zaman.
Evet, 2023 bitti. Bakalım ne oldu 2024 diye.
Yani geçtiğimiz sene. 2024 verileri daha hani gelecek bir sene sonra dedik. Salımlar şöyle belli olacak. Paris Anlaşması'ydı, şuydu, buydu konuşuyoruz. Ama dünyada kaç tane ya da ne kadar kömürlü termik santral yapıldı? Ve kaç tanesi kapatıldı? Buna baktığımız zaman korkunç sayıda kömürlü termik santralin 2024'te hizmete girdiğini görüyoruz.
Kapasite olarak, sayı olarak, evet. Kapasite olarak veriyor.
Evet, gigawatt olarak baktığımızda, evet. Yani ürettikleri enerji olarak baktığımızda yaklaşık benim görebildiğim 50 gigawatt civarı olabilecek bir kapasite hizmete giriyor. Bunun karşısında 5-6 gigawatt
10 gigawatt gibi
hizmetten çıkar. Yani en fazla hani 10 diyelim. Grafikte sadece ülkeler yazılmış. Şimdi tabii bu nereden kaynaklanıyor? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde kapanıyor. İngiltere'de kapanıyor. Çin'de kapanıyor. Ama Çin'de, Hindistan'da, Endonezya'da, Bangladeş'te, Güney Kore'de korkunç miktarda kömür yatırımı yapılıyor.
Özellikle de Çin'de. Çin'inki korkunç. 30 gigawatt eklemiş yani.
Ya da 50 gigawatt diyelim kapasite eklendiyse bunun 30'unu Çin eklemiş.
Evet.
2024 yılında.
Evet, bu korkunç bir şey ve dünyanın hani Çin'in tümden dekarbonizasyon hedefi 2060 yılı aslında. Ama benim hatırladığım kadarıyla 2030 yılında da bir tepeye ulaşıp artık aşağıya doğru dönme. Bu arada dinleyicilerimize şunu anlatmak lazım. Tepeye ulaşma, yani peak yapma, tepe yapma aslında iyi bir şey. Tepe yaptığı anda bu demektir ki tepeyi yaptı, artık aşağıya doğru gidecek. Bu kömür tüketiminde ki asıl problemlerden bir tanesi, ya çok büyük miktarda tüketiliyor tamam ama henüz tepeyi yapmamış, artışa devam ediyor. Dönme diye bir şey yok. Öyle değil mi Kurnaz?
Öyle ve bir adım daha kötüsünü söyleyeyim. Çin'in tepe yapması 2030 olarak, hatta belki 2030'u bile bulmadan olacak. Ama Türkiye'nin resmi tepe yapma tarihi 2038.
Evet.
Yani bu kadar Çin'e yükleniyoruz, laf ediyoruz ama bizim planlamamız 2030'un çok çok sonrasında, 2038'de tepe yapacak Türkiye.
Evet. Şimdi Çin'in tabii öne çıkmasının asıl nedeni Çin'deki referans büyüklüklerin korkunç olması da ondan. Yani Çin mutlak değer olarak çok çok çok büyük bir tüketici, kömür tüketicisi. Artı emisyon üreticisi. Tabii onun için Çin, ama yüzdesel olarak bakıldığında doğru, diğer ülkelerde de özellikle mesela fert başına falan bakıldığında Çin gerilere düşebiliyor emisyonda. Öyle değil mi Kurnaz?
Tabii ki çok gerilerde.
Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri falan Çin'in çok çok ilerisinde.
Tabii tabii tabii. Yani Amerika zaten bu seneler içinde dünya atmosferine salınmış olan karbondioksitin çok büyük miktarından sorumlu.
Evet. Çin'den çok daha fazla şimdiye kadar salmış oldu.
Çin'den çok daha fazla. Evet. Bugünlük süremizi de doldurduk. Biraz Özge Artizan Grup, ondan sonra da bizim sesimizi işleyen Yaşam Bilimli aralardan atıyor. Biz şu anda 26,5-27 dakikayı gidiyoruz. Bu aşağı yukarı 24 dakikaya, 23 dakikaya inecek. Sizin kulaklarınıza layık hale gelecek. Şimdilik burada kesiyoruz. Yeni podcastlerde buluşmak üzere diyorum ben Kurnaz'ım.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.